Ayrım 6.
Büyük Bay Volatkin, uykularında bile Tanrı'ya yalvaran Türkleri örnek gösterdi. Türklerin Peygamberi Muhammed'e iftira atan, bazı bilim adamlarını eleştiren ve Peygamberin kendince bir siyasetçi olduğunu ileri süren Bay Volatkin, bir Cezayir berber dükkanı ile ilgili okuduğu bir hikayeyi anlattı. Ev sahibi ve konuğu Türklerin doğallığına güldüler. Afyondan kaynaklanan sofuluklarına da şaşmadan edemediler. Sonunda konuk soyunmaya başladı. Bay Volatkin, iyi kalpliliğinden dolayı konuğun çamaşırlarının durumundan utanmasın diye ve odadan çıkıp paravanın arkasına geçti. Zaten zavallı adam yeterince çekmişti. Bu arada Petruşka'yı da yoklayacaktı. Kimsenin kalbi kırılmasın, herkes mutlu olsun diye onu da neşelendirecek ve iyi davranacaktı. Petruşka konusu Bay Golatkin'i biraz rahatsız ediyordu doğrusu. Artık yatabilirsin Petruşka, dedi Bay Golatkin kibarca uşağının odasına girerken. Şimdi yat Piotr. Yarın beni 8'de kaldır, oldu mu? Bay Golatkin'in sesi alışılmadık bir şekilde yumuşak ve müşfikti. Ama Petruşka sesini çıkarmadı. Yatağının etrafında dolanıp duruyor, saygı belirtisi olarak da olsa efendisine dönüp bakmıyordu bile. Dediğimi duydun mu Piotr, diye devam etti Bay Golatkin. Şimdi yat. Yarın beni 8'de kaldır, anladın mı? Hafızamı kaybetmedim ya, diye mırıldandı Petruşka içinden. Mutlu ve rahat ol diye söylüyorum bunları Petruşka. Biz çok mutluyuz. Sen de hoşnut ve mutlu ol. İyi geceler. Biraz uyu Petruşka, biraz uyu. Hepimizin yapılacak işleri var. Sakın aklına bir şey gelmesin. Bay Golatkin cümlesini yarım bıraktı. Biraz fazla konuşmadım mı diye düşündü. Fazla ileri gittim. Hep böyleyim zaten, hep abartırım. Kendisine kızarak Petruşka'nın odasından çıktı kahramanımız. Her şey bir yana, bu Petruşka'nın kabalığından ve laf anlamazlığından hep çekmişti zaten. Sen ona iyi davranırsın, saygı gösterirsin, alçak değerini bilmez. Bu uşak milleti böyle edepsizdir işte, diye düşündü Bay Golatkin. Sallanarak odasına döndü. Konuğunun yattığını görünce bir dakikalığına yatağının kenarına oturdu. Hadi itiraf et yaşa, diye fısıldadı başını sallayarak. Hatalısın, seni namussuz seni. Demek benim adaşımsın ha, diye takıldı konuğuna samimi bir şekilde. Sonra ona dostça iyi geceler dileyip yatağına çekildi. Konuk horlamaya başladı. Bay Golatkin de çarşafla boğuşurken bir yandan kıkırdayıp bir yandan da kendi kendine fısıldadı. Bu gece sarhoş olduğun yaşlı Yakov Petrovic, sen ne serserisin. Zavallı yaşlı Golatkin. Niye bu kadar memnunsun? Yarın ağlamaya başlarsın yine. Zaten bu işi en iyi sen becerirsin. Seninle ne yapacağız böyle? Tam o anda kuşku ya da vicdan azabına benzer garip bir duygu bütün benliğini kapladı. Kendimi kaptırdım diye düşündü. Şimdi de sarhoş oldum. Kafam kazan gibi oldu. Kendime hakim olamadım. Ne aptalım. Kurnazlık yapayım derken bir sürü saçmalıktan söz ettim. Bağışlamak ve unutmak en büyük erdemdir. Ama yine de çok kötü oldu. Çok kötü. Bay Golatkin kalktı. Bir mum yakıp parmak uçlarına basa basa uyuyan konuğuna bakmaya gitti. Uzunca bir süre başına dikilip düşündü. Yo, hiç de hoş bir manzara değil. Tam bir budalalık. Söylenecek tek şey bu. Sana da Bay Golatkin yattı. Beyni allak bullaktı. Başı çatlayacaktı. Yavaş yavaş uykuya dalıyordu. Düşünüp hatırlamaya çalıştı. Karar vermeye uğraştığı çok önemli ve fazlasıyla hassas bir konu vardı ama yapamıyordu. Uyku zavallı talihsiz başına çöktü. Ve alışkın olmayan, herkesin de başına geldiği gibi dostluk ortamında 5 bardak punç içince ölü gibi yığılıp kalmıştı. 8. Bölüm. Ertesi gün Bay Golatkin her zamanki gibi saat 8'de uyandı ve önceki gece olanları hatırlayıp suratını astı. Dün kendimi aptal durumuna düşürdüm diye düşündü, konuğuna bakmak için yatakta doğrularak. Yalnızca konuğunu değil yatağını bile yerinde bulamayınca şaşkınlığını bir düşünün. Bu da ne diye çığlık attı, ne oldu, bu da ne demek oluyor? Bay Golatkin şaşkın ve ağzı açık bir şekilde boş yere bakarken kapı gıcırdadı ve Petruşka elinde çay tepsisiyle içeri girdi. ''Nerede o, nerede?'' diye sordu kahramanımız zar zor duyulur bir sesle. Bir gece önce konuğuna ayrılan yeri göstererek. Petruşka önce yanıt vermedi. Hatta efendisine bakmadı bile. Ama bakışlarını odanın sağ köşesine yöneltince Bay Golatkin de öyle yaptı. Kısa bir sessizlikten sonra da beyefendinin evde olmadığını söyledi. ''Senin efendin benim Petruşka, aptal herif.'' diyerek bocaladı Bay Golatkin. Gözlerini açıp uşağına bakarak. Petruşka yanıt vermedi ama Bay Golatkin'e tam olarak küfür anlamına gelen öyle sitem dolu pis bir bakış attı ki adam pancar gibi kıpkırmızı oldu. Bay Golatkin vazgeçti. Sonunda Petruşka ötekinin 1,5 saat önce gittiğini, beklemek istemediğini söyledi. Bu kuşkusuz daha akla yatkın ve mümkündü. Petruşka'nın yalan söylemediği açıktı. Pis bakışı ve öteki kelimesini kullanışı hep o bizim bildiğimiz olayın bir sonucuydu. Yine de Bay Golatkin belli belirsiz de olsa bu işte bir iş olduğunu ve kaderin kendisi için bir şeyler hazırladığını fark etti. Göreceğiz bakalım diye düşündü. Zamanla meselenin iç yüzünü öğreniriz. Ah tanrım diye inledi. Bu kez sesi oldukça farklıydı. Neden onu buraya davet ettim sanki? Amaç neydi? İlmeği boynuma geçirip ipi kendim çekiyorum. Ne aptalım ben? Hiç çekinmem de yok. Çocuk gibi, düzeysiz bir memur gibi, yüreksiz ve iradesiz bir yaratık gibi boş boğazlık ediyorum. Dedikoducu bir koca karı gibiyim. Ey tanrım! Bir de şiir yazıp beni ne kadar çok sevdiğini söyledi serseri. Geri dönecek olursa onu nasıl kovmalı acaba? Kuşkusuz bunu yapmanın bir sürü yolu var. Kısıtlı aylığımdan söz ederim. Ya da onu biraz korkutur, şu nedenden dolayı kiranın ve yiyecek masraflarının yarısını peşin olarak ödemek zorunda olduğunu söylerim. Lanet olsun, hiç yararı olmaz. Bu adımı kötüye çıkarır. Doğru olmaz. Belki de Petruşka'ya biraz para verip ona karşı kaba davranmasını, hakaret etmesini sağlayabilirim. Böylece ondan kurtulabilirim. Al birini vur ötekine. Lanet olsun. Bu da tehlikeli. Hem de hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Belki de gelmez. Bu da kötü. Dün yine dilimin ölçüsünü kaçırdım. Her şey çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü. Ne lanet olası salağım ben. Kafama zorla mantık sokamam ki. Ya gelir de kabul etmezse? Dilerim Tanrı'dan gelir. Gelirse çok sevinirim. Bay Golatkin bir yandan saate bakarak çayını yudumlarken bunları düşünüyordu. 9:15 var. Gitme zamanı. Bir şeyler olacak ama ne? Bunların arkasında neler olduğunu bilmek isterdim. Amaç ne? Neler dönüyor? Nereye varmak istediklerini öğrenmek çok iyi olurdu. Acaba ilk adımları ne olacak? Bay Golatkin daha fazla dayanamadı ve piposunu yarım bırakıp giyindi. Tehlikenin kaynağını doğrudan öğrenip içini rahatlatmak için daireye gitmek üzere yola koyuldu. Tehlike vardı. Bunu biliyordu. Şimdi her şeyi öğreniriz dedi girişte üstünü çıkarırken. Şimdi anlarız. Böyle karar veren kahramanımız ceketine çeki düzen verdi ve resmi bir havayla tam içeri girecekken kapıda dünkü arkadaşıyla karşı karşıya geldi. Burun buruna çarpışmalarına rağmen küçük Bay Golatkin onu fark etmemiş gibi yaptı. Çok meşguldü. Bir yere gidiyordu, soluk soluğaydı. Resmi yüz ifadesinde özel bir iş anlamı vardı. Demek sensin Yakov Petrovich dedi kahramanımız onu elinden tutarak. Şimdi olmaz, şimdi olmaz, özür dilerim, sonra konuşuruz diye bağırdı küçük Bay Golatkin ileri doğru fırlarken. Ama Yakov Petrovich sanırım siz... Ne oldu çabuk söyleyin, ne vardı? Bay Golatkin'in konuğu istemeden durdu ve kulağını Bay Golatkin'in burnuna yapıştırdı. Davranışınıza şaşıyorum Yakov Petrovich, bunu hiç beklemezdim. Her şeyin bir yolu var. Sekreteri aracılığıyla ekselanslarına başvurun. Dilekçe yazdınız mı? Yakov Petrovich beni şaşırtıyorsunuz. Ya beni hatırlamadınız ya da şaka yapıyorsunuz. Ah demek sizsiniz dedi küçük Golatkin. Sanki büyük Golatkin'i henüz görüp ancak tanımış gibi. Demek sizsiniz. Geceniz nasıl geçti? Küçük Golatkin resmi bir şekilde güldü. Minnet borçlu olduğu bir adama yapılması gereken tarzda bir gülüş değildi. İyi bir gece geçirdiğine memnun olduğunu da ifade ettikten sonra eğilerek selam verip acele birkaç adım attı. Sağına soluna ve yere baktı. Kapıya doğru yönelip özel bir iş diye mırıldanarak yan odaya girdi. Gördün mü diye fısıldadı kahramanımız bir an için afallayarak. Al bakalım demek böyle. Tüylerinin ürperdiğini hissetti. İşte zaten böyle olacağını uzun zamandır biliyordum dedi çalıştığı bölüme girerken. Özel bir işte çalıştığını tahmin etmiştim. Daha dün söyledim. Dünkü evrağı bitirdiniz mi? Getirdiniz mi diye sordu Anton Antonovich Setoşkin, Bay Golatkin yerine otururken. Burada diye fısıldadı Bay Golatkin, garip garip şefine bakarak. Ah evet, ekselansları iki kez istediği için sordum. Her an tekrar sorabilir. Tamam, hazır. Ah, iyi o zaman. Daima görevlerimi yerine getirdiğime inanıyorum Anton Antonovich. Amirlerimin bana verdiği işleri hallettim. Ustalıkla üstesinden geldim. Evet ama ne demek istiyorsunuz? Yok bir şey Anton Antonovich. Açıklamak istediğim bir şey. Yani demek istiyorum ki kötü niyetli ve kıskanç insanlar kendi pis ekmekleri söz konusu olunca herkesi harcarlar. Bağışlayın ama sizi anlayamıyorum. Kimi kastediyorsunuz? Anton Antonovich, demek istediğim şu. Ben hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmıyorum. Lafı dolandırmıyorum. Entrikalar çevirecek biri değilim. Bununla da gurur duyarım. Evet öyle. Söylediklerinize tamamen hak veriyorum. Ancak şunu da söylememe izin verin lütfen. Kibar çevrelerde başkaları hakkında konuşulmaz Yakov Petrovic. Arkamdan konuşulmasına katlanabilirim ama kimsenin yüzüme karşı küstahlık yapmasına izin veremem. Saçlarımı bu hizmette ağarttım ben, beyefendi. Ve bu yaşımda kimsenin yüzüme karşı küstahlık yapmasına izin vermem. Yo Anton Antonovic, benim demek istediğimi anlamamış gibisiniz. Tanrı aşkına Anton Antonovic, benim için bir onurdur eğer... Öyleyse özür diliyorum. Ben eski kafalı bir adamım. Sizin yeniliklerinize ayak uydurma imkansız. Bugüne dek ülkeme yeterince hizmet verdim. 25 yıllık kuzursuz hizmetlerimden dolayı nişan aldığımı biliyorsunuz. Biliyorum Anton Antonovic. Bunun farkındayım. Ama söylemek istediğim bu değil. Ben maskelerden söz ediyorum Anton Antonovic. Maske mi? İşte korkarım ki siz yine yanlış anladınız. Demek istediğimi anlayamadınız. Artık insanlar hep maskeyle dolaşıyorlar. Altında ne olduğunu anlamak çok zor demek istiyorum. Yok canım, o kadar da zor değil. Hatta bazen çok kolay. Bazen böylelerini bulmak için uzağa gitmeye gerek yok. Hayır Anton Antonovic. Örneğin ben maskeyi bir toplantı ya da balo olduğunda takarım. Yoksa her gün yüzümde maskeyle dolaşmam. Neyse şimdilik bunları bir yana bırakalım. Benim zamanım yok dedi Anton Antonovic. Yerinden kalkıp ekselanslarına sunacağı kağıtları toplarken. Sizin bu problemlerinizin kısa sürede açıklığa kavuşacağını sanıyorum. O zaman siz de kimi suçlayacağınızı bilirsiniz. Sizden ricam işe zarar verecek konuları bir daha bana anlatmamanız. Hayır Anton Antonovic, bunu hiç düşünmedim zaten diye başladı Bay Golatkin hafifçe sararak. Anton Antonovic yürüyüp gitmişti bile. Al bakalım dedi kendi kendine. Şimdi de rüzgarın yönü değişti. Yeni bir olay daha çıktı. Bizim şaşkın, yarı yarıya yok olmuş kahramanımız tam bu yeni problemini çözmeye uğraşırken yan odadan bir takım gürültüler geldi. Kapı açıldı ve bir için az önce ekselanslarının yanına giden Andrei Filipovic soluk soluğa kapıda belirdi. Bay Golatkin'i çağırdı. Bay Golatkin bu çağrının nedenini bildiğinden onu bekletmemek için hemen fırladı ve gerekli evrakları düzenleyip sıraya koyarak Andrei Filipovic'in peşine takılıp ekselanslarının odasına gitti. Birden kapıda duran küçük Golatkin Andrei Filipovic'in kolunun altından içeri daldı. İşi başından aşkın soluk soluğa bir hali vardı. Ciddi ve kararlı bir hava taşıyordu. Birden odaya girmiş ve doğru Golatkin'in yanına gelmişti. Bay Golatkin böyle bir şeyi hiç beklemiyordu. Evraklar Yakov Petrovic, evraklar. Eğer hazırladıysanız ekselansları görmek istiyor dedi aceleyle. Bay Golatkin'in arkadaşı soluk soluğa Andrei Filipovic bekliyor. Biliyorum, sizin söylemenize hiç gerek yok diye karşı ateş açtı büyük Golatkin fısıltıyla. Bunu söylemek istemedim Yakov Petrovic, bağışlayın. Samimiyetimden yaptım. Ama samimiyetiniz de eksik olsun lütfen. Şimdi izin verin. Bir dosyaya koyarsanız herhalde sayfaya da bir işaret koyun. İzin verirseniz Yakov Petrovic. Siz izin verin lütfen. Ama şurada bir mürekkep lekesi var Yakov Petrovic. Fark ettiniz mi? O anda Andrei Petrovic Bay Golatkin'i ikinci kez çağırdı. Geliyorum Andrei Filipovic, bir dakika dedi. Ve küçük Golatkin'e dönerek siz laftan anlamaz mısınız dedi. Lekeyi çıkarmanın en iyi yolu çakıyla kazımaktır Yakov Petrovic. İsterseniz bu işi bana bırakın. En iyisi siz hiç dokunmayın Yakov Petrovic. Bana bırakın, ben çıkarırım. Andrei Filipovic Bay Golatkin'i üçüncü kez çağırdı. Nerede bu leke Tanrı aşkına? Ben leke falan görmüyorum. Koskocaman bakın şurada. İzin verin Yakov Petrovic. Ben çakıyla hallederim. Sırf dostluğumuzdan ve temiz kalplilikten yapıyorum. İşte tamam. Aralarında çıkan bir anlık çekişmede galip gelen küçük Golatkin şefin istediği evrakları ötekinin rızası olmadan hiç beklenmedik bir şekilde alıverdi. Büyük Golatkin'e az önce dediği gibi temiz kalplilikten çakıyla güya lekeyi çıkaracağı yerde dosyayı kıvırıp koltuğunun altına soktu ve iki adımda Andrei Filipovic'in yanına gidiverdi. Ortada dönenlerden habersiz Andrei Filipovic'le beraber ok gibi fırlayarak ekselanslarının odasına girdiler. Bay Golatkin elinde lekeyi çıkarmayı düşündüğü çakıyla beraber olduğu yere yapışıp kaldı. Olanların farkında değildi ya da duygularını toparlayamıyordu. Bir patlama olmuştu ama önemini henüz kavrayamamıştı. Tanımlanamaz bir acıyla dolu olarak fırlayıp her şeyin düzelmesi için dua ederek ekselanslarının odasına doğru koştu. Daha kapıya bile gelmeden işlerini bitirip geri dönen Andrei Filipovic ve küçük Golatkin de burun buruna geldi. Andrei Filipovic gülüyor, neşeli bir şeyler anlatıyordu. Bay Golatkin'in adaşı da gülüyordu. Andrei Filipovic'le arasında belli bir mesafe bırakarak yürüyor, ona yaranmaya çalışarak kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Andrei Filipovic de nezaketle başını sallıyordu. Kahramanımız her şeyi bir anda anladı. Ekselansları için hazırladığı işin tam zamanında yerine ulaştırıldığını öğrendi sonunda. Ekselansları çok memnun olmuş. Hatta dediklerine göre küçük Kolatkin'e sıcak bir teşekkür etmiş ve zamanı gelince bunu hatırlayacağını söylemişti. Bay Golatkin'in ilk yapması gereken şey bütün gücüyle buna itiraz etmekti hiç kuşkusuz. Ölü gibi sapsarı, neredeyse aklını kaçırmış bir halde Andrei Filipovic'e doğru koştu. Ama Andrei Filipovic, Bay Golatkin'in sorununun kişisel bir şey olduğunu duyunca dinlemek istemedi ve kendi kişisel sorunlarına bile zamanı olmadığını söyledi. Kesin ifadesi ve sesinin alelade tonu Bay Golatkin'i şaşkına çevirdi. Bunu başka bir şekilde halletsem iyi olacak. En iyisi Anton Antonovic'e gideyim diye düşündü. Bay Golatkin şanssızlığına Anton Antonovic yoktu. Bir yerde işi vardı. Demek işe zarar verecek konuları bana anlatmayın derken bir bildiği varmış diye düşündü kahramanımız. Ah kurnaz şeytan, bunu demek istiyormuş meğer. Öyleyse ben de cesur olur, ekselanslarından rica ederim. Rengi hala sapsarı bir halde, neye karar vereceğini bilemeden sandalyesine oturdu Bay Golatkin. Keşke ortada önemli bir şey olmasa diye düşünüp duruyordu. Böyle bir olaya da akıl sır ermez. Ne saçma. Olamaz. Hayal olmalı. Ya her zamankinden çok farklı bir şey oldu ya da ekselanslarının yanına giden bendim de kendimi başkası sandım. Kısacası bu olanlar imkansız şeyler. Bay Golatkin tam olanların imkansız olduğuna karar vermişti ki küçük Golatkin ellerinde ve koltuklarının altında kağıtlarla uçarcasına odaya girdi. Geçerken Andrei Filipovic'e bir şeyler anlattı. Birilerine nezaket gereği bir şeyler söyledi, birileriyle şakalaştı ve hiç zaman kaybetmek istemeyen bir tavırla tam dışarı çıkarken Büyük Golatkin'in şansına kapıdaki 2-3 genç memurla konuşmak için durdu. Büyük Golatkin hızla ileri atıldı. Bunu fark eden Küçük Golatkin huzursuzlukla etrafına bakıp kaçmak için bahane yaratmaya çalıştı. Ama Bay Golatkin onu kolundan yakalamıştı bile. Genç memurlar ikisine de yer açmak için geri çekildiler ve olayları merakla izlemeye koyuldular. Büyük Golatkin, oradakilerin kendinden yana olmadıklarının ve bir entrikaya kurban gittiğinin farkındaydı. Bu yüzden de şimdi kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerekiyordu. Karar anıydı. Evet dedi Küçük Golatkin, küstahça ona bakarak. Büyük Golatkin güçlükle soluk alıyordu. Bana karşı olan garip tavırlarınızı nasıl açıklayacağınızı merak ediyorum beyefendi diye başladı. Evet devam edin dedi Küçük Golatkin ve etrafında dikilen memurlara sanki eğlence başlıyor der gibi göz kırptı. Şu anda bana karşı sergilediğiniz küstah ve utanmaz tavırlarınız asıl yüzünüzü benim kelimelerimden çok daha güzel ortaya koyuyor. Sizin oynadığınız oyuna aldanacak değilim çünkü hiç de iyi bir oyun değil. Söylesenize geceniz nasıl geçti Yakov Petrovic diye sordu Küçük Golatkin gözlerinin içine bakarak. Kendinizi kaybediyorsunuz beyefendi dedi kahramanımız. Ne söyleyeceğini şaşırmış bir halde. Konuşma tarzınızı değiştireceğinizi umuyorum. Ah sevgili dostum dedi Küçük Golatkin. Suratını ekşitip sanki öpecekmiş gibi Büyük Golatkin'in yanına gelerek tombul yanağından makas aldı. Kahramanımız kıpkırmızı oldu. Öfkeden konuşamayan, ıstakoz gibi kıpkırmızı kesilen, her yanı tir tir titreyen ve her an kendini kaybedip saldırıya geçecek durumdaki rakibini gören Küçük Golatkin derhal daha da pervasız bir şekilde atağa kalktı. Birkaç dakika daha onunla eğlendikten sonra hiç kıpırdamadan duran ve öfkeden aklını kaybetmek üzere olan Golatkin'in yanaklarına vurup gıdıklayarak etrafındaki gençleri de iğrençlikten başka hiçbir açıklaması olmayan bir küstahlıkla eğlendirdikten sonra koca göbeğine bir yumruk attı. Seni ihtiyar Yakov Petrovic, ne kurnazsın sen, senle ben hepsinin üstesinden geliriz dedi delici ve kötü bir bakışla. Sonra kahramanımız toparlanmaya fırsat bulamadan izleyicilerini sırıtıp enerjik ve resmi bir havayla büzüldü. Özel bir iş için diyerek bodur bacaklarını harekete geçirip yan odaya fırladı. Kahramanımız gözlerine inanamadı. Bir türlü kendine gelemiyordu. Sonunda toparlandı. Bir anda mahvolduğunu, kendi kendini perişan ettiğini, rezil olduğunu, adının ayaklar altına alındığını, başkalarının önünde aşağılanıp alaya alındığını fark ederek en güvenilir arkadaşı diye düşündüğü kişinin kendisini kalletçe horladığını anlayarak düşmanının peşine düştü. Rezalete tanık olanları hiç düşünmemeye çalışıyordu. Hepsi beraber çalışıyor dedi kendi kendine. Birbirlerini destekleyip bana karşı kışkırtıyorlar. Birkaç adım attıktan sonra peşinden gitmenin boşuna olduğunu görünce geri döndü. Kaçamazsın dedi. Zamanını bekliyorum. Bu yaptıklarını ödeyeceksin. Soğukkanlılık ve büyük bir kararlılıkla gidip yerine oturdu. Kaçamazsın diye tekrarladı. Artık pasif savunma söz konusu bile değildi. Kararlılık ve saldırganlık havası esiyordu. O anda öfkesini kontrol edemeyen, kıpkırmızı kesilmiş Baygolatkin'in kalemini hokkaya batırışını, çala kalem kağıdı karalayışını bir gören olsaydı, meselenin öyle kolay kolay kapanmayacağını anlardı. İçten içe bir çözüm üretmiş ve içten içe bu çözümü uygulayacağına yemin etmişti. Aslına bakılırsa ilk önce hangi adımı atacağını kendisi de pek bilmiyordu. Ama bunun hiç önemi yoktu. Günümüzde sahtekarlık ve küstahlık artık sökmüyor beyefendi. Sahtekarlık ve küstahlıkla hiçbir yere varamazsınız beyefendi. Ancak mahvolup gidersiniz, o kadar. Yalnız sahte Demetrius köy insanları kandırarak sahtekarlıkla bir şeyler kazanabilmişti ama o da uzun sürmemişti. Baygolatkin böyle düşündüğü halde bazı yüzlerden maskelerin düşmesini, bir iki şeyin açığa çıkmasını bekleyecekti. Önce mesai saatinin bitmesi gerekiyordu. O zamana kadar hiçbir şey yapmayacaktı. Mesai saati bitince ilk adımını atacaktı. Ancak ondan sonra nasıl davranacağını, kibirin boynuzlarını nasıl kıracağını, hain yılanı nasıl ezeceğini bilecekti. Kimsenin kendisine paspas gibi davranmasına izin veremezdi. Özellikle de o anki durumda olmazdı. Şu son küçük düşünme olayı olmasa, belki o zaman kahramanımız duygularını zapt edip hiçbir şey söylemez, karşı çıkma konusunda çok inatçılık etmeden vazgeçer, biraz tartışır, biraz gücenir, biraz dertlenir, haklı olduğunu kanıtlamaya çalışır, sonra yelkenleri suya indirir, hatta belki biraz da alttan alır, sonra da tamamen kabullenir, hele de karşı taraf haklı olduğunu kabul edecek olursa o zaman yumuşayıp barışır, kim bilir belki de önceki geceden çok daha geniş temellere oturtulmuş, tatsız benzerliklerini bile unutturacak, sıkı ve sıcak bir arkadaşlık kurabilir ve birlikte 100 yaşına kadar yaşayabilirlerdi. Kısacası Baygolatkin kendini ve haklarını savunmaya kalktığına pişman olmuştu. Vazgeçip şaka yaptığını söylese affederdim diye düşündü. Bunu herkesin içinde söylese hiç sorun etmezdim. Ama kimseye kendimi bir ayakkabı bezi gibi kullandırmam. Kimseye paspas olmadım. Bu onun gibi bir ahlaksızın da böyle bir şey denemesine izin vermemem için yeterli bir neden. Yo, ben paçava değilim beyefendi, değilim. Kahramanımız bir karara vardı.